Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda her insanın yapabileceği pek çok hayır çeşidi olduğunu, sevap kazanmanın yollarının çok olduğunu anlatan hadis-i şerifleri okuyoruz. Hayır yolları sayısızdır, sınırsızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İman 70 veya 60 küsur şubedir. İmanın 60 küsur dalı, 70 küsur dalı vardır. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek. La ilahe illallah diyerek iman etmektir. En aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Ve edenaha imatatul eza anit tariq. Bu da imandandır. Haya da imanın bir bölümüdür, şubesidir. Haya da imandandır. Haya imandandır. Yoldan eziyet veren şeyi çekmek imandandır. La ilahe illallah demek imandandır. Demek ki imandan kaynaklanan güzel davranışlar imanın tezahürü, göstergesi oluyor. Bu hadisimizin ifadesinden imanın bir asıl yapısı ki o kalp ile tasdiktir. Bir de o yapının dalları, şubeleri olduğu anlaşılıyor. Nitekim bazı alimlerce işaret edildiği gibi hadiste iman ağaca benzetilmiş, dalları da diğer salih amellere benzetilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de iman gerçeğini belirten söz, kelime-i tayyibe ağaca benzetilmiş ve şöyle buyurmuştur. Ve meselü kelimetin tayyibetin, keşeceretin, tayyibetin ayet-i kerimede güzel söz kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Güzel bir ağaç. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah öğüt alsınlar da insanlara böyle benzetmeler yapar. Kötü söz ise diyor kökünden çıkmış, sökülmüş yerde yatan bir ağaç gibidir. O da meyve yok, kuru meyve tutmuş, köksüz, faydasız, hatta engel, yol kapatmış bir vaziyettedir. Dolayısıyla kelime-i tayyibe, iman sözü böyle güzel bir ağaca benzetiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini hurma ağacına benzetiyor. Her daim yeşil olan, her daim meyve veren, her tarafından istifade edilen, gölgesinden, meyvesinden, ağacından, dalından, yaprağından mümin böyledir diyor. Her şeyinden istifade edilir, devamlı yeşil durur diye. Böyle demek ki iman ve müminin ağaca benzetilmesi sık sık karşılaştığımız bir durum. İbrahim suresi 24 ve 25. ayetler. Şecere-i tayyibe, kelime-i tayyibe benzetmesi. İman kökü kalpte, dalları ise insan davranışları olarak dışarıda. Yani hayatta olan bir tevhid ağacıdır. Rivayetlerdeki farklılığa göre bu dallar ya 70 veya 60 küsürdür. Bunları 77 olarak sayan ve her biri hakkında detaylı bilgi veren hususi kitaplar bulunmaktadır. Bu tür eserlerin en meşhuru Muhaddis Beyhaki'nin Şuabul İman kitabıdır. Şuabul İman, imanın şubeleri diye bir kitap yazmış. Her bir bölüm için bab açmış, bir bölüm açmış, 77 tane bölüm, 8-9 ciltli kocaman bir kitap ortaya çıkmış. Şuab-ül İman. Bunlarla ilgili hadisleri bir araya getirmiş. İmanın şubeleriyle ilgili genel çerçeveyi belirleyen hadis-i şerif, önümüze ilgi çekici bir çizgi koymaktadır. La ilahe illallah demekten, yoldaki eziyet veren şeyleri gidermeye kadar uzanan bu çizgi, teori ile pratik, düşünce ile uygulama, kısacası din ile dünya ayrılmazlığını gösterir. Kalpte iman varsa bunun dışarıda bir tezahür olacak. İnsan yolda eziyet veren şeyi çekecek, hayalı olacak. İnsanlara iyilik edecek, ibadetlerine dikkat edecek, muamelatına dikkat edecek. Bütün bunlar imanın tezahürleri oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalpteki tevhid inancının sözlü ifadesi demek olan Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah ikrarının en yüksek ve en üstün iman görüntüsü olduğunu söylüyor. Yoldan eziyet veren şeyler gidermenin de bu imanın yerine getirilmesi en kolay ve belki bir anlamda faydası en az olan belirtisi olduğunu ifade ediyor. Tabi o arada ibadetler var, muamelat var, hukuk var, güzel ahlak var. En sonunda yoldaki bir eziyet veren taşı kenara almak. Biri tamamen manevi ve kalbi bir kabulün ifadesi, la ilahe illallah. Öteki yoldan mesela bir taşı kenara itmek, itelemek gibi tamamen maddi ve fevkalade kolay bir hareket. Ancak her ikisi de aynı iman gövdesinin dalları. Son arkasından da haya geliyor. Haya da imandadır. O da ahlaki bir ruh hali. Ruh halinin de imanın bir tezahür olduğu anlatılıyor. İnsan davranışlarının imanla ilgisi, din ile dünyanın birbiriyle olan birlikteliği ve madde mana kaynaşması herhalde ancak bu kadar açık bir şekilde ortaya konulabilir. Yani bizim dinimizle dünyamız birdir. Birbirinden ayrılmaz. İkisi de Allah için yaşanır. Öte yandan imanın şubeleri olarak kitaplarımızda sayılan 77 özelliğin 30'u inançla, itikatla. 47 tanesi ise dil ve bedenle yapılabilecek ibadetleri ve bunlara ilaveten aile ve toplum hukukuyla alakalı konuları kapsamaktadır. Demek ki 30'u itikat, 47'si de beden ve dil ile yapılabilecek ibadetler, muamelat, hukuk ihtiva ediyor. Bu sayıyı nereden tamamlıyor alimlerimiz? Bunları farklı hadislerden tamamlıyorlar. Bunlar arasında yöneticiliği adalet üzere yapmak, Peygamber Efendimiz'in farklı hadislerde bildirdiği konuları toplamışlar. Devlet başkanına itaat etmek, bu da imandan bir şube, cihada çıkmak gibi tamamen yönetim ve devlet ile alakalı olan hususlar da bulunmaktadır. Hatta utanma duygusunun, hayanın bile imanın bir şubesi olduğunu hadisimizden öğreniyoruz. O halde bütün bunların ve imanla ilgili diğer hadis-i şeriflerin topluca ortaya koyduğu gerçek ve verdiği mesaj şudur. İslam'da iman ile şu ya da bu şekilde alakası olmayan herhangi bir davranış yoktur. Her davranış imanla ilgilidir. İmandan kaynaklanır. İman göstergesidir. Dolayısıyla din-devlet ayrılığı, din-dünya ayrılığı gibi bir anlayış da kesinlikle mevcut değildir. Hadisten öğrendiklerimiz, iman birbirinden farklı değerde de olsa birçok özellikten meydana gelmektedir. Birbirinden farklı pek çok özelliği ortaya koymaktadır iman. Bu özelliklerin her birinin doğrudan doğruya imanla organik alakası bulunmaktadır. İman demek ki insanın davranışlarındaki, sözlerindeki, hallerindeki ruh mesabesinde oluyor. İmansız olduğunda bunlar hep göstermelik kalıyor, yüzeysel kalıyor. Ya işte imansız ama adam çok nazik adam, çok haksever, hakperest falan. Bunlara güven olmaz. Çünkü iman ruhu yoksa içinde o devam etmeyebilir. Yapmacık olabilir, yüzeysel olabilir. Faydası olmaz. İslam'da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam bir bütünlük içindedir. Bu sebeple de din İşi ayrı, dünya işi ayrı gibi laik anlayışlara İslam'da yer yoktur. İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve iyilik vesilesidir. Yani Müslümanların imanları hareketlerine, davranışlarına, siyasetlerine, devletlerine yansıdığı gibi sanatlarına da yansımış. Sanatları da imandan kaynaklanan sanatlar ortaya çıkmış. Musikilerine de yansımış. Zanaatlarına, işlerine de yansımış, mimarilerine de yansımış, her şeyine yansımış. İman her yerde, bir binanın duvarlarında bile Müslümanın imanını okuyabilirsin. Hayır yollarının çokluğu imanın şube sayısından da bellidir. İmanın şubesi nasıl çoksa insanın hayır yapma yolları da o kadar çoktur. Haya hayırdır ve hayır getirir. Utanmak, hayalı olmak hayırdır ve hayır getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir olay anlatıyor geçmişten bir hadise. Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu ve içine indi. Su alıp dışarı çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. O kuyudayken bir köpek gelmiş susuzluktan. Köpeğin kuyuya inme imkanı yok. Adam kendi kendine bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip hemen kuyuya indi. Kuyuya inmek de kolay değil. Kenardaki taşlara basa basa dikkatli bir şekilde ineceksin, düşmeyeceksin. Tekrar yukarı çıkacaksın. Bir defa inmiş, kendi ihtiyacını görmüş, çıkmış. Kuyunun demek ki kovası kopmuş. Olsaydı adam inmeye ihtiyacı hissetmezdi. Çıkmış, bakmış ki köpek tekrar o zorluğa katlanıyor, tekrar kuyuya iniyor. Mestini suyla dolduruyor. Kap da yok tabi elinde. Ayakkabısını suyla dolduruyor. Onu tutmak için ağzına alıyor. Tabi elleriyle duvardan tutunup yukarı çıkması lazım. Mestini ağzına alıyor, ısırıyor. Isırarak tutuyor. Yukarı çıktı ve köpeği suladı. Zor şartlarda, büyük fedakarlıklarla köpeği suladı. Onun bu hareketinden Allah Teala razı oldu ve adamı affetti. Adamın günahları var, hataları var ama kalbindeki bu merhamet, bu köpeğe su verme, bu nedir? İmanın bir tezahürüdür. Adam günahkar da olsa kalbindeki iman onu tekrar kuyuya indiriyor. İman olmasa ne olur? Köpeği hiç aldırmadan çekip gidebilir. Hatta bir taş atıp kovalayarak çekip gidebilir. Susuz köpeğe bir de taş vurur, bir tekme atar, çeker gider. O köpek de orada susuz kalır, belki ölür. Ama iman böyle yapmıyor. İman diyor ki ya bu da Allah'ın yarattığı bir canlıdır. Bunu da su verirsem Allah bana sevap verir diyerek iniyor ve hayvanı suluyor. Cenab-ı Hak da onu affediyor. Sahabiler bunu dinleyince şaşırmışlar. Ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı demişler. Şimdi cahiliye döneminde tabi böyle bir şeye alışkın değil insanlar. Hayvanları bırak, insanlara bile merhamet edilmediği bir toplumda ya hayvana kim takar? Yani hayvana bir yudum su vermişsin, bundan da sevap mı olurmuş? Aklına bile gelmiyor bunu, böyle bir şeyi kabul edemiyor bile insanlar. Ama Peygamber Efendimiz bunlara öğretiyor. Buyuruyor ki her canlı sebebiyle sevap vardır. Hayvana, insana, ağaca, bitkiye, her canlıya su vermek, hizmet etmek sevap kazandırır. İslam bunu tekrar insanlara öğretiyor. Buhari'nin bir başka rivayetinde Allah ondan memnun oldu ve onu bağışlayıp cennetine koydu buyurulur. Diğer rivayette susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrailoğullarından fahişe bir kadın onu gördü. Bu da farklı bir olay demek ki. Fahişe bir kadın, yani günahların en çirkinini işleyen bir kadın. En çirkin günahı Allah'ın gazabına sebep olan innehu ve se'ese bile makte, Allah'ın gazabını celbeden bir günahtır. Fahişeten ve makte ve se'ese bile, çok çirkin, Allah'ın öfkesini, gazabını çeken bir günah ve çok kötü bir yol. Hatta Nur suresinde Cenab-ı Hak işte zina edenlere uygulanacak cezayı bildiriyor. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ. Onlara diyor merhametinizi de tutmasın. Sakın merhamet de edeyim demeyin diye. Bu derece Allah'ın gazap ettiği bir çirkin iş, fuhuş, zina. Bunu yapan, bunu devamlı yapan, bunu meslek edinmiş bir kadın diyor bu köpeği gördü. Hemen çizmesini çıkardı ve onunla köpek için kuyudan su çekerek onu suladı. Bu yüzden o kadın affedildi. Cenab-ı Hak onu doğru yola çevirdi, günah bataklığından kurtardı. Demek ki bu canlıya olan iyiliğin ne kadar önemli olduğu, Cenab-ı Hakk'ı nasıl razı ettiği buradan anlaşılabilir kıymetli dinleyenler. Hayır ve iyiliğin sadece insanlara yönelik olmadığını, hayvanlara yapılacak iyiliklerin de Allah'ı razı ettiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verdiği bu ilgi çekici misalle ortaya koymuş oluyor. Bu misal hakikaten çok cazip bir dikkat meseleyi açıkça ortaya koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ümmetlerden misaller vermesi, onun eğitim, öğretim, talim, terbiye yollarından biridir. Aynı türden hareketlerin ümmeti için de geçerli olduğu açıktır. Yani önceki insanların yaşadığı olaylardan örneklerle konular açıklanabilir, izah edilebilir. Umumi bir kaide vardır. Geçmiş ümmetlere ait herhangi bir hüküm Allah ve Resulü tarafından nakledilince bizim için de geçerlilik kazanmaktadır. Allah ve Resulü nakletti ve onu reddetmediyse bizim için de demek ki geçerli, bize örnek gösteriliyor demektir. Bu şer'u men kablena, şer'un lena, iza kassahullahu ve Resuluhu şeklinde ifade edilir. Allah ve Resulü eğer anlattıysa, bize naklettiyse, bizden öncekilerin şeriatı, kanunu bizim için de kanundur, şeriattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin burada verdiği örnek karşısında sahabilerden bazılarının hayvanlardan dolayı da sevap kazanabilir miyiz diye sormaları normaldir. Çünkü bu tür bir davranış o günkü toplumda mevcut değildi. Cahiliye toplumunda böyle bir şey kalmamıştı. Önceden vardı, işte Peygamberimiz anlattığı gibi varmış ama cahiliye karardıkça kararınca bu tür şeyler yok olmuş toplumda. Daha doğrusu hayvan hakları gibi bir kavram bilinmiyordu. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu soranları ve onlar gibi düşünen bütün insanları ikaz ve irşat etmiş ve her canlıdan dolayı sevap kazanılacağını açık seçik ifade buyurmuştur. Hatta bir hayvana bile iyilik etmekle Allah'ın razı edileceğini bildirmiştir. Hadisin diğer rivayetlerinde verilen bilgiler vaziyeti biraz daha aydınlatıyor. O köpeği sulayan kişinin veya günahkar kadının cennete konulduğunu ve bu hareketi sebebiyle Allah'ın affını kazandığını bildiriyor. Demek ki Allah'ın yarattıklarına yapılacak iyilikler bir takım günahlara kefaret oluyor. O halde yapılabilecek iyilik ve hayrı geri bırakmamak lazım. Elinden ne geliyorsa yap. Bizim saadetimiz yaptığımız iyiliklere bağlıdır. Özellikle de kimsenin görmediği yerlerde yaptığımız iyiliklere. Çölde, yolda giderken, kuyu başında kimsecikler yok. Kimse de bu adam ne iyi adammış ya, bak hayvanlara bile iyilik ediyor falan diyemeyecek. Yani böyle bir imkan yok. Ama buna rağmen o iyiliği yapıyor o insan. Zira hadisimizdeki olay, hadise başkalarının gözlerinden ırak bir ortamda geçiyor. Öte yandan yapılan iyiliğin tam yapılması da ayrı bir özellik ve önem taşıyor. Zira misalimizde köpeğe karıncaya kadar su verilmiştir. Yani iyilik ve ikram tam yapılmıştır. Ayakkabısını doldurup getiriyor, karıncaya kadar itiriyor. Hadis-i şeriften öğrendiğimiz esaslar nelerdir? 1. İslam'da hayır yolları gerçekten pek çeşitlidir. Hayvanlara yapılacak iyilik ve gösterilecek şefkat de bu iyilikler arasında yer alır. Ciğer sahibi her canlı sevap vesilesidir. Can taşıyan her varlık, kuşlar, karıncalar, her türlü hayvan sevap vesilesidir. İyiliği kim yaparsa yapsın, niyeti iyilik yapmak olduktan sonra mutlaka onun faydasını görüyor. Allah iyilik yapanları sever. İnsan gibi faziletli ve üstün olanın hayvan gibi daha aşağı seviyede olana hizmet etmesi pek tabiidir. İnsan her şeye hizmet edebilir. Cenab-ı Hak onu en değerli varlık olarak yaratmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Yol üstünde Müslümanları rahatsız eden bir ağacı kesen bir kişiyi cennet nimetleri içinde yüzer gördüm. Yolun ortasında bir ağaç var. İnsanlara eziyet ediyor. Diyor ki şunu keseyim de insanlar rahat gitsinler diye. O ağacı kesiyor. Cennet nimetleri içinde yüzer gördüm diyor. Bazen olur, ağaç diktiği için çok sevap kazanır insan. Ağaç diker, insanlar orada gölgelenirler, onun altında meyvesinden yerler. O cennet nimetlerini kazanır. Bazen ağacı kesmek gerekebilir. Bazen dikmek, bazen kesmek gerekebilir. Onun için bugünkü ağaç severlerin yaptığı gibi ağacı kutsallaştırıp ilah gibi aman dokunma. Tabii onu siyasi emeller için kullanmak için yapıyorlar. Yoksa kendileri de çok rahat kesiyorlar da. Böyle bir şey yok. Ağaca tapmak yok. Gerekirse ağaç dikilir, gerekirse ağaç kesilir. Yahudilerin Beni Nadir kabilesinin hurma ağaçlarının Peygamber Efendimizin kestirmesi gibi. Orada da hemen bir Yahudilerin bu özelliğidir ya zaten. Bugünkü medya kuruluşları yaptıkları gibi o zaman da hemen bir yaygara koparmışlar. Bir fesat, bir fitne. İşte Muhammed ağaçları kesiyor. İşte ağaç kesilir mi? Bu insanlık dışı bir şeydir. Kültüre zarardır. Tabiata zarar falan. Halbuki o ağaçların kesilmesi onların savaşı kaybetmelerine yol açacak. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki sen o ağaçları kesmen de bırakman da kesmeyi bırakman da Allah'ın emriyledir. Müslümanın işi de böyledir işte. İmanladır. Allah'ın emriyledir. Ağacı kesmesi de Allah'ın emriyledir. Ağacı dikmesi de, büyütmesi de Allah'ın emriyledir. Ağaçların kurumasın diye, hatta meyvesiz ağaçlar bile kurumasın diye su vakıfları bırakanlar da yine Müslümanlardır. Şaşırmış kalmış batıdan gelen seyyahlar. Bakıyorlar diyor ki çöllerde, kurak yerlerde, yol ortasında kimsenin uğramayacağı yerlerde bile meyvesiz ağaçlar kurumasın diye onlara su verilmesini şart koşarak vakıf bırakan diyor çılgın Türkler var. Anlamakta zorlanıyor adam. Tıpkı cahiliye dönemindeki insanların canlı hayvana su vermekle sevap kazanmayı anlayamadıkları gibi bugünkü cahiliye yaşayan insanlar da bu şekilde insanların, Müslümanın ağaca su vermesini anlayamıyor tabii ki. Bugün onların bu konuda ileri gitmiş gibi görünmelerinde aldanmamak lazım. Bu cila gibi geçici bir süstür. Çabuk kaybolur, çabuk geçer. Menfaatlerine gelmedi mi onu hemen bırakırlar, ondan vazgeçiverirler. İşte hayvanı çok seviyoruz diye hayvanı evin içine alır ama tatile gideceği zaman tatilime engel olur diye hayvanı yol ortasına bırakır gider veya öldürür gider. Onların hayvan sevgisi bu kadardır. Dolayısıyla imandan kaynaklanmayan bir hareketin kökü yoktur. Köksüz bir ağaçtır. Yıkılmaya mahkumdur. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adamın biri yol üzerinde bir ağaç dalı gördü. Ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi. Kaldırdı ve bu yüzden cennete konuldu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı buldu ve onu yoldan uzaklaştırdı. Bu sebeple Allah ondan razı oldu ve onu affetti. Bir kıssada anlatılır ya. Adam gelmiş çeşme başına hayvanını bağlayacak bir şey bulamamış. Oraya bir kazık çakmış. Hayvanı ona bağlamış. Demiş ki burada dursun, gelen insanlar bundan istifade etsinler, buraya hayvanlarını bağlasınlar diye. Bırakıp gitmiş. Başka birisi gelmiş, ona ayağı takılmış, düşmüş. Demiş ya bu ne işi var burada? İnsanların ayağı takılıyor, düşüyor. O da bundan sonra kimse düşmesin diye sökmüş, çıkarmış. İkisinin de niyeti güzel, ikisi de sevap kazanmış tabii ki. Onun için niyet çok önemli. İnsanlara faydalı olmak bu güzel niyette imandan geliyor. Her üç rivayette de gelip geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmanın Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmaya vesile olduğu ifade ediliyor. Bu dinimizdeki hayır ve iyilik çeşitlerinin pek çok olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da Allah Teala'nın rahmeti için baha değil, bahane istediğinin delilidir. Allah Teala bir karşılık istemiyor rahmet için. Bir bahane, bir hareket, kullardan bir hareket istiyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam için bir fidye, bir koç gönderecek. Onu kıyamete kadar onun şanını yüceltecek. Ama bunun için bıçağı çalmasını istiyor. Yani bir hareket yap. Oturduğu yerden sırf niyetle, sözle, hani bugünkü hani klavye kahramanları, klavye mücahitleri var ya, öyle değil. Yani sadece klavyeyle olacak diye şöyle kalkıp bedenen bir hareket etmek, Allah için bir yürümek, harekette bereket vardır demek, onu yürüyeceksin, Allah bereketini verecek. İşte bıçağı çalıyor İbrahim Aleyhisselam, ondan sonra bıçak kesmiyor, kurbanlık koş geliyor, bereket geliyor, rahmet geliyor, peşinden İshak Aleyhisselam müjdeleniyor, onun neslinden de pek çok peygamber geliyor, Ebul Enbiya oluyor. Dolayısıyla Allah Teala'nın rızası için bir hareket gerekiyor Müslümanlardan. gelen geçeni rahatsız etmesin diye yoldan bir ağaç dalını veya bir dikeni iyi niyetle kenara çekmek, bağışlanmak için yeterli olabiliyor duruma göre. Bu hadisler yolların temizliği konusunda büyük teşvik unsurları ihtiva etmektedir. Yolların temizliği, tertibi, düzeni. Burada şu noktaya da dikkat edilmelidir. Yolların temizliği ve gelen geçeni rahatsız etmeyecek şekilde olması topluma yönelik bir hizmet ve iyiliktir. Bugünkü ifadesiyle söylersek bir kamu hizmetidir. Bu sebeple onun sonucu Allah Teala'nın hoşnutluğu, rızası ve cennet olmaktadır. Bu demektir ki dinimizde topluma yönelik iyiliklerin karşılığı daima pek büyüktür. O halde kamu istifadesi için olan hiçbir şeyi küçük görmemek gerekir. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, bir, Müslümanların yollarının temiz tutulması gereklidir. Yollarımız temiz olsun. İki, Müslümanlara zarar veren her şeyi ortadan kaldırmak ve onlara fayda verecek işleri yapmak, büyük hayır ve mutlu neticelere götürücü iyiliklerdir. 3. Samimiyetle yapılan küçük ve basit iyilikler bile insana cenneti kazandırabilir. 4. Müslümanlar huzur işçileridir. Devamlı huzur temin ederler. Etraflarına huzur saçarlar. Toplumları huzurludur. Fertleri huzurludur. Aileleri huzurludur. Cenab-ı Hak huzurumuzu artırsın. Bu huzurdan ayırmasın inşallah kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızda burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.